yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Şubat 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9:05 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10:30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz spor yazarı Hasan Ötgün olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Star gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Star'ın manşeti hal fiyatına sebze sevinci. Sebze ve meyve üzerinden vurgun yapanlara dur demek için kurulan Tanzim satış noktaları ilk günden fırsatçıların oyununu bozdu. İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yarı yarıya düştü. Salkım domates 3 lira, patates ve soğan 2 liradan satıldı. İstanbul ve Ankara'da kurulan Tanzim satış noktaları seçim öncesi vurgun peşindeki fırsatçılara geçit vermedi. Geçen hafta zirve yapan patlıcan, domates, biber, patates, soğan, ıspanak, mandalina'nın fiyatı bir anda düşüşe geçti. Üreticiden alınan sebze ve meyveler karsız olarak satışa sunuldu. Pazar torbalarını ucuza dolduran vatandaşın yüzü güldü diyor Star gazetesi. Sürmanşette milletin sırtına kene gibi yapışanlara af yok başlığı var. Başkan Erdoğan fırsatçılara meydanı bırakmayacağız dedi. Yeni müşteriler verdi. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya indi. Sebze ve meyve ile sınırlı kalmayacağız. Temizlik malzemelerinde ve bakliyatta da buna gireceğiz. Böylece vatandaşım ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak. Oyunu hep beraber bozacağız. Fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesinin manşeti biyonik kulakta vicdansızlık, fırsatçılar sağlığa da el uzattı demiş Akşam gazetesi. Duyma engelliler için üretilen biyonik kulakların fiyatı 24 bin liradan 65 bin liraya fırladı. Fırsatçılar doktor kararıyla hastalara uygulanan ve bedelinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kokleer implanta, tek biyonik kulak el attı. Firmalar biyonik kulağın fiyatını kısa aralıklarla 24 bin liradan önce 35 bin liraya, ardından 65 bin liraya yükseltti. Fiyatların aşırı yükselmesi sonucu operasyon bekleyen hastaların mağduriyeti artınca Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. Devlet Malzeme Ofisi yoluyla toplu alım yaptı. İhale ile bir şirketten ve uygun fiyata alınan cihazlar ücretsiz ve hızlı şekilde duyma engelli vatandaşlara takıldı diyor Akşam Gazetesi. Askeri helikopter siteye düştü haberi var. İstanbul Çekmeköy'de zorunlu iniş yapan helikopter siteye çakıldı. 4 asker şehit oldu. Test uçuşu yapan UH-1 tipi helikopter dün 18.51'de bir çocuk parkının hemen yanına düştü. 26 Kasım 2018'de de Sancaktepe'de helikopter düşmüş, 5 asker şehit olmuştu diyor Akşam Gazetesi. Adı Yunus, betonu midye başlığı var. Bu gazeteden size aktaracağımız bir başka haber. Göçük riskine karşı yıkımına başlanan apartmanın betonundan deniz kabukları çıktı. 21 kişinin öldüğü Kartal'daki apartmanın yanında olan ve riskli bulunan Yunus apartmanı kontrollü olarak yıkıldı. 10 katlı binanın betonunda salyangoz ve deniz kabukları bulundu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti fiyatlar yarıya düştü, daha da düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sebze meyve fiyatıyla terör estirenlerle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ucuz ürünü satmaya başladık, fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Bununla kalmayacağız, temizlik malzemelerinde buna gireceğiz. Pirinciydi, bulguruydu, mercimeğiydi, hepsi. Vatandaş ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak dedi. Keçiören ve Sincan'da toplu açılış törenine katılan Erdoğan, pazardaki oyunu bozacaklarını kaydetti. Erdoğan şu mesajı verdi. Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye'nin mücadelesine destek vermek yerine fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydan bırakmayacağız. Fırsatçı en yüksek döviz kurundan fiyat belirleyip kur gerilediği halde aynı etikette ısrar edendir. En tehlikeli fırsatçılık da Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapandır. İşte sebze meyve olayı budur. 3 kuruş fazla kazanmak veya 3 oy fazla almak için koskoca ülkenin sırtına hançer saplamaktan çekinmeyenlerin dersini siz vereceksiniz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Cumhur İttifakı'nda ikinci aşama başlığı var. Bu gazeteden size aktaracağımız bir başka haber. 30 büyük şehir ve liderlerin memleketinde ittifak kararı alan AK Parti ile MHP kapsamı genişletiyor. İttifak dışında kalan 49 il yeniden gözden geçirilecek. İki partinin hedefi CHP ve kayyumların yönettiği belediyeleri kazanmak. Çanakkale, Sinop, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Yalova, Zonguldak ve Iğdır mercek altında demiş Yeni Şafak gazetesi. Kitapta sıfır KDV sevinci bir başka haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitap ve dergilerde KDV'nin kaldırıldığını açıklaması sektörde sevinçle karşılandı. Verginin sıfırlanmasıyla birlikte hem doğrudan yayın evinden hem de kitapçılardan satın alınacak kitapların fiyatı düşecek. Meslek birlikleri, yayıncılar ve okurlar karardan memnun demiş Yeni Şafak gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti hem taze hem ucuz, çok memnunuz. Market ve pazardaki fahiş etiketlere karşı İstanbul ve Ankara'da tanzim satışları başladı. Sebzeyi 3'te 1 fiyatına alan vatandaş bayram yaptı demiş Sabah gazetesi ve yanda vatandaşların düşünceleri yer alıyor Sabah gazetesinde. Bir başka başlık, İllet İttifakı'nın adayını tekrar evine göndereceğiz. Başkan Erdoğan, mesele belediyecilikse bu konuda kimse bizim elimize su dökemez. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Ankara'da sandıkları patlatacağız. Mehmet Özhaseki kardeşimizle büyük şehri yöneteceğiz. Bildiğimiz, tanıdığımız, 17 yıldır içinde yaşadığımız Ankara, aday diye öne sürülen projeyi 31 Mart'tan sonra bir kez daha evine geri gönderecektir, dedi. Milliyet gazetesinin manşeti, halk Tanzim'i çok sevdi. Ankara ve İstanbul'da açılan Tanzim satış noktalarına halk büyük ilgi gösterdi. İstanbul'da 50 noktada açılan Tanzim satışların hemen yakınındaki marketlerde bile iki kat yüksek fiyatlar dikkat çekti. Bakırköy Meydanı'nda kurulan Tanzim'de 2 lira olan patatesin fiyatı 50 metre ötedeki markette 4,5 liraydı. Birkaç gün içinde meyvelerin de eklenmesi beklenen Tanzim satışta şimdilik patates, soğan, domates, ıspanak, charleston biber, patlıcan ve salatalık var. Satışlarda suistimallerin önünü kesmek için vatandaşlar her üründen en fazla 3 kilo alabiliyor. Ankara'daki müşteriler zeytin, peynir, yağ gibi ürünlerin de Tanzim kapsamına alınmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, uygulama ihtiyaç olduğu sürece devam edecek, çarşıdaki yangın sona ermiştir diyebiliriz, dedi. Bunlarla kalmayacağız başlığı var hemen yan tarafta. Gıda terörüne geçit verilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, patates, domates, biber, marul, ıspanak ne oldu? Bugünden itibaren Ankara ve İstanbul'da başladık. Şimdi fiyatlar yarıya indi, daha da inecek ve bunlarla kalmayacağız. Pirinç, bulgur, mercimek hepsi. Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz, dedi. Aydınlık yarınlar için çok çalışalım başlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, Başakşehir'de seçim ofisini ziyaret ederek partililerle çay içti. Yıldırım buradaki konuşmasında bu heyecanın sonucunu biz 31 Mart'ta mutlaka göreceğiz. İstanbul'un gençlerinin aydınlık yarınları için daha çok çalışmamız lazım, daha çok gayret etmemiz lazım, dedi. CHP'de sular durulmuyor. Bir başka haberin başlığı, CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesiyle ilgili istifalara varan tartışmalar sürerken İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den de sert bir açıklama geldi. Tekin, aday belirlemede liyakat ilkesinin kenara bırakıldığını, şahsi yakınlığın öne çıkarıldığını belirtti. Hürriyet gazetesinin manşeti, Türk kadını Avrupa Birliği'ni solladı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Türkiye'de araştırma, teknoloji, mühendislik, sağlık ve Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren bilim kadını oranı Avrupa Birliği'ni geçti. Eurostat'ın dün yayınladığı 2017 verilerine göre Türkiye'de bilimsel alanlarda çalışan kadın oranı %45, Avrupa Birliği'nde ise bu oran %41. Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere'yi de geride bıraktı. Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı Profesör Doktor Gülsün Sağlamer, Avrupa'nın çoğu ülkesinin çok önündeyiz. Avrupa açığın farkında, bunu kapatmaya çalışıyor, dedi. Özyeğin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Esra Gençtürk de verileri şöyle yorumladı. Cumhuriyetin ilk yıllarında başöğretmen olarak Atatürk'ün de akademide ve memuriyette kadınlara eşit haklar verecek politikalar yürütmesi, açılan ilk üniversitelerin kadın öğrencileri almak için sarf ettiği çabalar bugüne gelinmesinde önemli etkiye sahip, demiş Hürriyet gazetesi. Yine UH1, yine aynı bölge, 4 şehit başlığı var bu gazeteden size aktaracağımız. İstanbul'da bugüne kadar çok sayıda askeri havacılık kazasının yaşandığı Samandıra'daki üsse yakın bölgede yine helikopter düştü. Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alayı'nda dün bakım yapıldıktan sonra deneme seferine çıkılan UH-1 tipi askeri helikopter 18.51'de Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine düştü. Kazada yerde yaralanan olmazken helikopterdeki 4 asker şehit oldu. Aynı tip helikopter 2,5 ay önce de birkaç kilometre mesafede düşmüş, 5 asker şehit olmuştu. Yeni Birlik gazetesinin manşeti fiyat terörünü durduracağız. Son günlerde sebze meyve fiyatları üzerinden Türkiye'de yeni bir oyun oynandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bir terör estirmeydi. Bu teröre karşı nasıl Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te nasıl inlerine girdiysek oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti CHP'de tabanın isyanı, teşkilatlar istifa ediyor, aday gösterilmeyenler ayrılıp başka partilere geçiyor. Parti tabanından gelen seslere kulağını kapatarak belediye başkanlığı için ahbaplarını ve kendine yakın isimleri aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler artıyor. İlçe teşkilatları bir bir istifa ederken yeni dönemde aday gösterilmeyen isimler de ya başka partiye geçiyor ya da bağımsız aday olduğunu açıklıyor. Türkiye gazetesinin manşeti er ya da geç o iş olacak. Erdoğan Ankara'da konuştu demiş Türkiye gazetesi. Dünyada banka hissedarı olan tek parti CHP. Onların bu işe yatkınlığını iyi biliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı bankacı CHP için son sözünü söyledi. CHP İş Bankası'nın %28.5'ine ortak. Biz oradan para almıyoruz diyorlar. 4 yönetim kurulu üyen var. Orada ne yapıyorlar belli değil. Bu hisseyi hazineye devredeceğiz. Konu CHP olunca parti banka ilişkisine bile kılıf bulanlar ülkemizin IMF'ye teslimini de alkışla karşılar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Paris'e FETÖ tapınağı. Diyalog, taviz, yumuşama, reform, yenilenme, uyum gibi şeytani zırvalarla fitne peşinde koşan Batı, İstanbul'da Fethullah Gülen'e açtıracakları cami planı 15 Temmuz'da milletin oyunu bozmasıyla mecburen Paris'e taşındı. Liberal denilen küresel pespayeliği camiye sokmaya çalışan emperyalizm, kadınların ve erkeklerin karışık olarak namaz kılacağı, sözüm ona özgür, hedonist bir tapınak açmaya hazırlanıyor demiş gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Aynur Bayram hattımızda bizi bekliyor. Aynur Bayram günaydın.
Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Gündem bugün oldukça yoğun. Cumhurbaşkanının gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kastamonu ve Çorum'da halka hitap edecek. Kastamonu'da saat 12'de ve Çorum'da da saat 15.30'da mitingde halka hitap etleri olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçim mesaisi bugün sürüyor. MHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çalışmalarını genel merkezde sürdürecek. Cumhur İttifakı'nın kapsamının genişletilmesiyle ilgili çalışmalarla ilgili alt düzey temaslar sürüyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün özerk bölgesiyle ilgili son gelişmeleri ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar hakkında açıklama yapacak. Özellikle Uygur özerk bölgesiyle ilgili açıklamalar bugün bekleniyor. Yerli Düşünce Derneği Cumhur İttifakı açıklaması yapacak bugün. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu bu açıklamayı yapacak. Cumhur İttifakı'nın önemi ve seçimler konulu bir basın toplantısı olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Ankara'da Kalecik'te olacak. Saat 11'de seçim bürosu açılışıyla başlayacak programı 18.30'a kadar devam edecek. Gün içerisinde esnaf ziyaretinde bulunması, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ve muhtarlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı bugün bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı son 3 haftadaki gelişmeler ile ilgili basın toplantısıyla bilgilendirme yapacak. Aynı zamanda İstanbul'daki helikoptere ilişkinde açıklamaların, düşen helikoptere ilişkin açıklamaların yapılması bekleniyor. FETÖ davaları devam ediyor. O 152 sanıklı kara havacılık davasına sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edecek. Aynı zamanda Etimesgut Zırhlı Birlikler davası da devam ediyor. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edecek. Kararp Okulu davasında da 307 sanık esas hakkındaki müdahaleye karşı savunmalarını yapacak bugün. Aynı zamanda KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada görülecek. 105 sanıklı davada 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin görülen dava devam ediyor. Bugün aynı zamanda polis adliye hususunda bakanların ortak bir protokolü olacak. Hükümlü ve tutukluların yeterlilikleriyle alakalı protokol imzalanacak. Protokolü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki bakanlık arasında gerçekleştirilecek hükümlü ve tutukluların yeterliliklerinin belgelendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü saat 10'da imzalanacak. Bugün aynı zamanda eğitimle ilgili de bir madde verelim. Üniversiteye giriş sınavı başvuruları bugün başlayacak. Aynı zamanda da merakla beklenen Millet Bahçesi ile ilgili bugün çalışmalar, son hazırlıklar yapılıyor. Ankara'nın ilk Millet Bahçesi yarın açılacak. Toplamda 1.980.000 metrekarelik alana sahip Mamak Rail Millet Bahçesi yarın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla açılışı gerçekleşecek. Son hazırlıklar Ankara'da devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
Aynur Bayram, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Ercan Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine baktığımızda hep soframızı ilgilendiren manşetler olduğunu görüyoruz. Sebze, meyve fiyatlarının aşırı artışıyla birlikte alınan bir karar, tanzim satış noktaları kuruldu Ankara'da ve İstanbul'da ve vatandaşlardan çok ilgi gördü tanzim satış noktaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada başka ürünlere de, temizlik ürünlerine de, bakliyata da önümüzdeki süreçte gireceklerini söyledi. Nasıl değerlendireceksiniz gelişmeleri?
Şimdi bu yazın malum seçimleri takiben bir döviz etrafında bir türbülans yaşadık. Bununla beraber bu enflasyona, faizlere yansıdı. O aradaki dönemde muhtelif işte ticari mallarda astronomik artışlar yaşandı. Fakat mevsim değişiklikleri dolayısıyla bu astronomik değişiklik meyve sebzede, gıdada halihazırda devam ediyor. Özellikle havalar soğuduğunda ya da işte geçtiğimiz günlerde Antalya etrafında yaşanan sel, fırtına dolayısıyla seralardan ürün çıkmayınca bu bir anda hal ve marketlere olağanüstü bir şekilde yansıyor. Tabiatıyla vatandaş da durumdan rahatsız oluyor. Çünkü çok ciddi astronomik farklar ortaya çıkıyor. Hükümetin bununla bir tür mücadele etmeyi deneyeceği belliydi. Zaten bakan meselenin taraflarıyla görüştü. Hani neler isteniyor, hükümete düşen fiyatları düşürecek vergi vesairede bir problem varsa oralarda ne ölçüde yardımcı olunabilecek, bunlara falan bakıldı. Ama bu görüşmeler beklenen sonucu vermeyince nihayetinde piyasayı düzenlemek için, adı işte Tanzim, oradan geliyor. Doğrudan üreticiden veya üretim bölgelerinden temin edilen malların tüketiciye belediyeler marifetiyle ulaştırılması gibi bir yola girildi. Bu aradaki aracıları ortadan kaldırdığı için fiyatları ciddi anlamda düşürdü. Yani zaten belki de hani şey dolayısıyla düşecekti. Hani fırtına geçtiği için vesaire, ama tabiatıyla hükümet de oradaki insafı bırakamaz. İnsanlar bu konuda talep ediyorlar çünkü. Yani bizde şehirler büyüdüğü için Arzu Hanım, bu büyük şehirlerdeki insanların gıda ihtiyacıyla gıda üretilen yerler arasındaki ilişkide bir problem var. Burada fazla miktarda aracı olduğu, bir düzenli hani akış olmadığı anlaşılıyor. Bu tabiatıyla fiyata yansıyor. Bunu suistimal edenler de var. Çünkü bu tür türbülans dönemlerinde astronomik artışlar gerçekleşiyor. Tanzim satışlarla bunun bir ölçüde hani engellendiği görülüyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde hal yasası çalışılıyordu. O gündeme gelecek. Bugün basına da intikal etmiş. Ama hani halle beraber bu seracılık vesaire meselelerinde hükümetin biraz daha çalışıp bazı teşvikler vesaireyle bu büyük şehirlerdeki nüfusla gıda arasındaki ilişkiyi yeniden hani tanzim satışta olduğu gibi tanzim etmesi gerekiyor. Bu hani piyasa ekonomisinin tam anlamıyla ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Bunun altını çizelim. Ama piyasaya yönelik bu manipülatif bir takım hareketleri tüketiciler lehine dengelemeye çalıştı hükümet. Neticede aldığını görüyoruz.
Peki, önümüzdeki süreçte yapılacak düzenlemeleri biz de takip edeceğiz diyelim. Yerel seçim gündemine geçelim. Gazetelerde yer alan haberlere göre, Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Cumhur İttifakı genişleyecek. Cumhur İttifakı'nda ikinci aşama diye başlık atmış Yeni Şafak gazetesi. CHP'de ise suların durulmadığı haberi var. CHP milletvekili Gürsel Tekin'in bir isyanı var gazetelere yansıyan. Belediye başkan adayı belirleme sürecini eleştiriyor Gürsel Tekin. Ve adının geçtiği İstanbul adaylığı içinde kendisine danışılmadığını söylemiş yaptığı açıklamada. Nasıl değerlendireceksiniz yerel seçim gündemini?
Evvela bu Cumhur İttifakı'nın kapsamının genişlemesi meselesine değinelim. İki ittifak ortaya çıktığı için ittifaklar büyük şehirlerin ötesine de geçmeye başladı. İşte Cumhur İttifakı beraberce bir hesap yapıyorlar. Mesela Çanakkale, Sinop, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Yalova, Zonguldak ve Iğdır'da ittifak yapmanın bu iki partinin lehine olacağı kanaati ortaya çıkıyor. O yüzden de ittifak çerçevesini genişletiyorlar. Aynı şey karşı ittifak için de geçerli. Zaman zaman bunun örneklerini görüyoruz. Bu ittifak hani bir yerde ortaya çıkınca karşı tarafın muhakkak suretle bir tedbir alması icap ediyor. O yüzden de ittifakın önümüzdeki günlerde daha geniş hani il ve ilçelerde olacağını tahmin edebiliriz. CHP ile ilgili ise bu süreçte en fazla problemin yaşandığı parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Genel sekreteri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreter çok önemli bir isimdir. İstifa etti. Anlaşıldığı kadarıyla İstanbul'da yolsuzlukla ilgili adı çıkan birkaç belediye başkanının olmamasını istemiş genel sekreter. Ama genel başkan ona rağmen ve teşkilatlara rağmen o isimleri aday gösterince genel sekreter Akif Hamza Çebi istifa etti. Bir başka önemli isim Gürsel Tekin. Yani Kılıçdaroğlu'nun hatırlanacaktır. Deniz Baykal'dan sonra iktidara gelişinde ikinci adam olarak biliniyordu Gürsel Tekin. Hatta Kılıçdaroğlu mu Gürsel Tekin mi tartışmalarının yapıldığını hatırlayalım. Ve Gürsel Tekin o zamandan itibaren hem Kılıçdaroğlu'nu destekledi hem de İstanbul'la ilgili talepkardı belediye başkanlığı için. Şimdi İstanbul'da aday gösterilmediği gibi herhangi bir ilçeyle ilgili de kendisinden fikir sorulmadığını seçime 50 günden az kala ifade etti. Bu tabii hani zaman zaman konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel önceliği 31 Mart mı yoksa 1 Nisan mı diye. Şimdi ortaya çıktığına göre şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Nisan belki 31 Mart'tan daha önemli bir tarih olmaya başladı. Ertelenmiş parti içi hesaplaşma. Bu ertelenmişin içinde hani Deniz Baykal'dan sonra iktidara geliş, bu arada Kılıçdaroğlu ile yapılan ittifaklar Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi bunların dağılmasının da olduğu anlaşılıyor. Bir de yani Sayın Genel Başkan'a yönelik ağır eleştiriler söz konusu. İşte yakınları deniyor. Başka bir takım imalarda bulunuyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalli bir takım teşkilatlarında, belediye başkanlarında ya da adaylarında çok ciddi ayrılış süreci var. Bunların bir kısmı DSP'ye gidiyor. DSP'den aday olacaklar. DSP yani hazırlıklı olmuş olsa ve bunu bir siyasi projeye dönüştürebilse buradan DSP'nin hani yelkenine büyük bir rüzgar alacağı anlaşılıyor. Bu haliyle bile DSP herhangi bir hazırlık yapmış olmamasına rağmen %2'lik bir oydan bahsediliyor. Ve bazı yerlerde de işte Şişli'de Sarıgül mesela. Hani bu isimlerle beraber Sarıgül'ün de adını zikretmeliyiz. Sarıgül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan adaylığında bulunmuş. İstanbul'da büyükşehir adayı olmuş ve CHP'nin şimdiye kadarki en fazla oyunu almış bir isim. Şişli'yi istedi. Şişli'de siyaset yapıyordu. Şişli'de gördüğü muamele yüzünden o da istifa ederek DSP'ye geçti. Buna benzer birçok örnek vermek mümkün. Bir de mesela şöyle kırılmalar da var. Yani Ege'de falan. DSP'ye de geçmiyor. O kadar kızmışlar ki hani CHP aleyhine çalışmaya başlıyor. CHP'nin adayı veya teşkilatları. Ve bir de mesela hani Maltepe'den adalet yürüyüşü başlattılar. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Maltepe'ye kadar Maltepe'den yürümüştü. Hani şimdi parti içerisindeki problemleri onun yürüyüşündeki adalet kavramına vurgu yaparak ve temiz parti, temiz toplum istiyoruz diyerek Kılıçdaroğlu'nun tercih ettiği adaylarla ilgili CHP teşkilatı, yani CHP'nin Maltepe teşkilatı ve başka teşkilatları da yürüyüş yapıyor, istifa ediyor. İşte DSP'ye geçiyor. Çok ciddi problemler olduğu anlaşılıyor. Hani bunların özellikle 1 Nisan'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde ertelenen problem ve hesaplaşmaların önünü açacağını söyleyebiliriz. 1 Nisan niye önemli? İsterseniz onu da vurgulayalım. Şimdi bu 31 Mart'tan sonra Arzu Hanım 2019'dan 2023'e kadar 4 sene seçim yok. Dolayısıyla parti içi muhalefeti, milletvekilliği ya da belediye başkanlığı adaylığı vesaire üzerinden parti genel merkezinin kontrol etmesi çok zor. O yüzden de zaten Kılıçdaroğlu partiyi kontrol edebileceği, belediyeler üzerinden kontrol edebileceği stratejik bir tercih yapıyor. Yani onun için 31 Mart'ta çok fazla oy almaktansa 1 Nisan'da parti içi iktidarı kaybetmesine engel olacak bir delege kompozisyonu, bir parti içi güç yapılanması daha öncelikli. Muhalefet ise dediğim gibi bu 4 senede susup oturmak yerine artık içinde ne varsa bunu ortaya koymak ve icap ediyorsa da mesela hani ayrı bir siyasi hikaye yazmak için bir zamana sahip. Bu 4 sene önemli bir zaman dilimi. Aksi halde hani bu 4 sene içerisinde bu insanlar bir şey yapamazlarsa siyasetten silinmeleri, gündemden düşmeleri mümkün. O yüzden de bugün itibariyle adayların belirlenmesi süreci tahmin edilenden, hani herhangi bir mahalle liderler seçiminden çok daha sert geçiyor. Çünkü bu hani gündemde, kamuoyunda, parti içerisinde olup olmamakla ilgili, var olup olmamakla ilgili bir probleme dönüşmüş durumda. Sayın Kılıçdaroğlu da hem Muharrem İnce hem bu bahsettiğimiz isimler etrafında oluşabilecek muhalefet odaklarını kendince ayıklıyor. Teşkilatları ayıklıyor, belediye başkanlarını ayıklıyor. Evet. Ve ne kadar eleştiri olursa olsun kendisine bağlı, kendisine tabi olan belediye başkanlarını da tercih ediyor. Onları aday göstermeye devam ediyor. Bu ciddi bir probleme dönüşmüş durumda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde.
Peki bakalım, gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hasan Ötgün, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın efendim, hoş bulduk.
Sporun gündemine futbolla başlayalım. Bu akşam önemli bir maç var. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus temsilcisi Zenit'le karşılaşıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Vallahi Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu biliyoruz. Çok iyi değil, iç açıcı değil. Ve puan cetvelinde bulunduğu yerde Fenerbahçeli taraftarları sezon başından beri zaten mutlu etmiyor. Yani hep bilindik bir olay vardı, Fenerbahçe şampiyonluğa oynar diye. Bu yıl Fenerbahçe neredeyse küme düşmemeye oynayan bir takım haline geldi. O açıdan yani ligde sıradan bir konumda bulunan Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda, Avrupa Ligi son 32 tur, biraz önce dediğiniz gibi Rus takımı Zenit karşısında ne yapacağı bugün kapalı bir kutu bence. Yani ama şöyle bir olay da var. Fenerbahçe bu sene ligdeki o kötü konumuna karşın Avrupa Kupalarında iyi top oynadı. Başarılı sonuçlar aldı. Dün Ersun Yanal'ın, teknik direktörün açıklamaları vardı. Yani Fenerbahçe şu anda ligdeki konumuna göre düşünmeyelim. Her zaman büyük takımdır. Ve büyük düşünür gibi laflar söyledi. Bence de doğru. Fenerbahçe büyük bir takım. Bakalım o büyüklüğünü bu akşam Zenit karşısında gösterebilecek mi? 20.55'te karşılaşma. Fransız hakem Rudi Buket yönetecek karşılaşmayı. Ama Fenerbahçe şunu düşünüyor mu acaba? Yani bizim bu sene ligdeki konumumuz çok iç açıcı değil. Biz ligde rahat konuma gelebilmeyi istiyoruz. Bu açıdan Avrupa Kupası maçları bizim için ikinci sırada düşüncesi var mı, yok mu? Çünkü sahaya çıkacak kadroya da şöyle, muhtemel kadroya da sabahleyin şöyle bir göz attım. Yani mesela ligde son haftalarda oynatmadığı Ersun Yanal'ın forvet hattında Slimani bugün sahada yer alacak. Dün bunu da sordular. O da bizim oyuncumuz dedi. Çünkü geldiğinden beri bir santrfor olarak bekleneni veremeyen bir oyuncu. Yani mesela Alper Potuk uzun süredir sakatlıklarla boğuşan bir oyuncuydu. Bugün belki ilk 11'de yer alması bekleniyor. Şimdi böyle de bir kadro ile sahaya çıkmayı düşündüğü için Fenerbahçe'nin ister istemez insan aklına o soru geliyor. Ama sonuçta bunların hepsi Fenerbahçe futbolcusu. Hepsi kadrolu oyuncu. Ve hangisi oynarsa oynasın o formanın hakkını vermeye çalışacaktır. Dileriz Fenerbahçe açısından iyi bir sonuç olur. Türk futbolu açısından tabii ki iyi bir sonuç olur. Bu arada sadece Fenerbahçe'mizin değil, Galatasaray'ımızın da Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşması var. Onlar da Perşembe günü oynayacaklar, hı-hı, biliyorsunuz Benfica ile İstanbul'da. Galatasaray Trabzon galibiyetiyle moral olmuştu. Ama Benfica da çok formda bir ekip. Son maçını da 10-0 gibi farklı kazandı Nacional karşısında. Bu arada onu da belirtelim. Bu açıdan hem Fenerbahçe'ye bu akşam hem de Galatasaray'a Perşembe akşamı Benfica karşısında başarılar dileyelim. Kazanan Türk futbolu olsun diyelim.
İnşallah. İyi sonuçlar.
Bu arada Fenerbahçe olsunlar. Kulübünün Perşembe günü de bir açıklama yapması bekleniyor. Kulüp internet sitesinden bunu belirttiler. Son haftalardaki arka arkaya gelen hakem hataları ile ilgili onu da buradan vurgulayalım.
Peki, milli takımdan bir haber var. A milli futbol takımımızdan.
Lucescu sona erdi.
Sona erdi. Evet. Şenol Güneş anladığımız kadarıyla
şimdi
devam edecek.
Şimdi resmi açıklama yapıldı dün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği söylendi. Uzun süredir bekleniyordu Lucescu'nun sözleşmesinin feshedilmesi. 73 veya 74 yaşında Rumen teknik adam. Şöyle ben bir totosuna baktım. 17 maçta Türk milli takımının başında görev almış. 4 galibiyeti var. 7 beraberlik, 6 yenilgi almış. Gençlere önem vermeye çalıştı. Aslında bir yapılanmaya gitti. Hakkını da yemeyelim yani Lucescu'nun. Alınan sonuçlar belki kötü olabilir ama yani görev yaptığı sürece bir gençleştirme, yeniden yapılanma dönemine girmişti. Ama çok şey olmadı, başarılı olamadı. Alınan sonuçlara bakaraktan tabii. Bu arada biraz önce siz de vurguladınız. Şenol Güneş'in milli takım başına getirilmesi söyleniyor ama resmi bir açıklama yok. Belki sezon sonuna kadar hem milli takımı hem Beşiktaş'ı idare edip basketbolda Ufuk Sarıcan'ın yaptığı gibi hem Beşiktaş basketbol takımında hem milli takımın başında biliyorsunuz. Ve sezon sonunda A milli takıma tamamen entegre olması söz konusu. Şenol Güneş zaten istiyordu A milli takımını. Daha önce de görev yaptığı dönemde çok başarılı oldu biliyorsunuz. Dünya üçüncülüğü var, hı hı, Şenol Güneş'in. Apoletlerinde o var yani Şenol, hı hı, Güneş'in. O açıdan bence iyi olur. Yani hı, bir Türk teknik direktörün Türk milli takımının başında olması. Yani şövenist bir düşünce değil benim düşüncem ama daha iyi. Yani kendi çocuklarımıza kendi dilleriyle hitap etmek. Onların ruh hallerini, psikolojik durumlarını bence daha iyi anlarlar gibime geliyor. Bu benim kanaatim tabii.
İnşallah öyle olsun. Milli takımımızdan başarılı sonuçlar alalım. 2020 önemli A milli futbol takımımız,
evet,
için. Hafta sonuna da bakalım. Hafta
bakalım.
Sonu maçlar vardı. Tartışmalarla biten bir haftaydı anladığımız kadarıyla.
Hafta sonu yani 21. hafta zaten dün akşam oynanan karşılaşmalarla, hmm, sona erdi. Dün akşam iki karşılaşma vardı. Ankara Gücü 9 ya da 8 hafta kazanamıyordu. Dün Kasımpaşa'yı yendi 3-0. Kasımpaşa da ikinci yarıya Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa kötü başladı. Hatta Jackney'i yani bünyesinde şu anda Türkiye gol kralı en üst basamağında olan futbolcu Galatasaray'a verdiler biliyorsunuz Jackney'i. Ve birkaç futbolcu daha gitti Kasımpaşa'dan. Mustafa Denizli'nin açıklamasını dinledim. İlk yarıda çok kolay gol yiyorduk. İkinci yarıda çok daha kolay gol yiyoruz. İlk yarıda çok kolay gol atıyorduk, şimdi zor gol atıyoruz diyor. Zaten Mustafa Hocam, futbolda budur. Yani sen eski kursun tabiri caizse. Futbolda kolay gol yemeyeceksin, kolay gol atacaksın ki başarı gelsin. Bunu herkes biliyor zaten Mustafa Hocam, sen de biliyorsun. Ama
diyecek bir şey yoktu belki de, onun için böyle
Kasımpaşa söyleyeyim. Kötü gidiyor. Ankara Gücü de uzun süren bir 3 puan hasretini dün akşam giderdi. Yine Sivasspor'un çıkışı devam ediyor. Onlar da puan cetvelinin en alt dibinde bulunan Akhisarspor 2-1'le geçtiler. Şimdi haftanın maçlarına şöyle bakalım. En önemli karşılaşma tabii ki Trabzon-Galatasaray maçıydı. Çok konuşuldu ve Galatasaray daha doğrusu zirveyi ilgilendiren bir karşılaşmaydı. Bu zorlu karşılaşmayı Galatasaray 3-1 gibi bir skorla geçti. Ve Başakşehir'de Erzurumspor karşısında ligin lideri Başakşehir 1-1'lik beraberlik 2 puan kaybedince zirve birden gene böyle bir şey
hareketlendi.
Oldu. Hareketlendi. Çünkü Başakşehir'in 45, Galatasaray'ın 39 puanı var. Yani aradaki 6 puan daha uzun haftalar var. Her türlü değişiklik getirebilir ligin zirvesine. Hatta bu arada tabii Beşiktaş'ın da Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra puanın 36'ya yükseltmesi onları da bir anda yine şampiyonluk potasına soktu gibi gözüküyor. Ligin zirvesi böyle. Malatyaspor ligdeki zirvedeki durumunu koruyor. Trabzonspor Bünyan Ligi ile Malatyaspor'un altına geldi. Kayserispor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe iki maç üst üste kazandıktan sonra Kayseri umutlu gitmişti ama istediği sonucu elde edemedi ve karşılaşmanın sonlarına doğru yediği golle sahadan 1-0 yeni kayrıldı. Hakem Alper Ulusoy çok konuşuldu. Hatta biraz önce vurgulamaya çalıştım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin Perşembe günü yapmak istedikleri basın toplantısında sanırım bu Alper Ulusoy'un yönetimi ve daha önce oynadıkları 3-4 karşılaşmada kendilerine göre öyle söyleyelim yapılan hakem hataları ile ilgili bir açıklama yapılacak. Perşembe günü bakalım ne gelecek açıklama.
Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası
maçından
da
hakemler sonra da konuşuldu. Ahmet Ağaoğlu çok sert, çok sert açıklamalar evet. yaptı.
Evet.
Hatta ona karşı cevap geldi. Çanakkale Savaşı falan gibi bir şeyler karıştırdı Ahmet Ağaoğlu. Neyi düşündü söyledi bilemiyorum. Belki de niyeti amacını aştı konuşmaları evet. ama canı yanan bir kulüp başkanı havasında konuşunca bazen frene basması zor oluyor. Yani yöneticilerin gerçekten dikkatli konuşması lazım. Ha şöyle yani hakikaten haksız bir durumda maç kaybeden bir takımın özellikle de başkanıysanız dayanamıyorsunuz mutlaka. Bir açıklamalar yapıyorsunuz ama daha sonra o mesela bir ufak kar topunu düşünün. O tribünlere çığ olarak gidiyor. Giderek büyüyor. Yani bir başkanın yapmış olduğu açıklama taraftarları da çok kötü evet. tetikliyor.
Evet.
Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Hata yaptı mı karşılaşmanın hakemi? Ümit Öztürk'tü yanlış hatırlamıyorsam. Trabzonspor cephesine göre çok büyük hatalar yaptı gibi gözüküyor. Yalnız ben bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bu sene biliyorsunuz VAR sistemi
evet.
uygulanmaya başladı.
Çözüm olmadı demek
yani
ki.
VAR sistemiyle futbolun o bir takım gizemli, büyülü havası da yok olmaya başladı. Yani hakem sahada gördüğünü çalıyor. Biz de buna alışmıştık. Şimdi en ufak bir pozisyonda futbolcular sadece hemen hakemin etrafını sarıp hocam VAR'a gitsene, hocam VAR'a gitsene diye hakemin baskı altına almaya çalışıyorlar. Yani bir teknik direktörümüz şöyle bir açıklama yaptı. Herhalde bu sezon VAR sistemi uygulanan ülkelerde en fazla o VAR'a gidilen ülke Türkiye. Çok çünkü pozisyonlarda oyun kesintiye vuruyor ve hakemlerimiz gidip o VAR sistemini inceliyorlar. Bazen karar değişiyor, bazen aynı karar devam ediyor. Ama bence belki de hatanın aza indirilmesi nedeniyle bu VAR sistemi uygulanmaya konmuştu. Ama
Daha bence çok hatalar
inmedi. Yani bir hatalı karar veriyorsunuz diyelim. Gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ve o hatanızdan dönmüyorsunuz. O zaman yani VAR sistemin anlamı nedir? Zaten bu sorular çok soruluyor. Ama bir geçiş dönemidir. İnşallah daha düzgün olur. Hiçbir takımın canı yanmaz diyelim.
İnşallah.
Konya Spor, Malatya Spor'la 1-1 berabere kaldı. Göztepe, Alanya Spor'u keyifli geçen bir maçtan sonra 3-2 yenmeyi başardı. Ve Rize Spor, Antalya Spor karşılaşması da 21. haftada berabere biten karşılaşmalar içindeydi.
Peki.
Bu sonuçlardan sonra
çok kısa bir
şeye bakıyorum, küme düşme hattına. 16. sırada Rize Spor 22 puanı var. 17. sırada Erzurum Spor 18 puanı var. 18. sırada Akhisar Spor'da 17 puan da yer alıyor.
Peki. Başarılar diliyoruz takımlarımıza önümüzdeki maçlarda. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Programımıza katıldığınız için spor yazarı
ederim.
Hasan Ötgün konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Thank you. milli kaynak, yıllık yaklaşık 1,5 milyar lira. Bu kayıp onlarca hastane ve okul demek. Ekmeğimizi israf etmeyin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarıyla zamanla Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde belirlenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı zamanla çok bulutlu 13, İstanbul parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 16, İzmir parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Erzurum az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 0, Amsterdam parçalı bulutlu 8, Atina az bulutlu 16, Bağdat parçalı bulutlu 18, Berlin yağmurlu 6, Paris parçalı bulutlu 8, Roma çok bulutlu 12, Saraybosna kar yağışlı 1, Kiev kar yağışlı 2, Londra parçalı bulutlu 11, Moskova kar yağışlı 2, Lefkoşa sağanak yağışlı 17, Madrid parçalı bulutlu 14, Mekke az bulutlu 30, New York az bulutlu 3 ve Viyana karla karışık yağmurlu 4 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haftaki gündeminde yine ilk sırayı Kıbrıs görüşmeleri işgal ediyor. Hatırlanacağı gibi geçen haftalarda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçici özel danışman olarak atadığı Jane Holyoot adaya gelmiş ve her iki liderle ikişer kez görüşmüştü. Jane Holyoot'un buradaki temel hedefi Guterres çerçevesi, ki bu hatırlanacağı gibi Kran Montana sürecinde ortaya konmuştu. Guterres çerçevesi dahilinde referans şartları oluşturmaktı Lut'un temel çabası. Bu referans şartlarda eğer yeni bir süreç olursa, yeni bir müzakere sürecinin eğer ufukta mümkün olduğu görünürse, bu yeni sürecin temelini oluşturması hedefleniyordu. Jane Holyoot'un özellikle bu anlamda ne kadar başarılı olduğunu söylemek zor aslında. Çünkü bu ziyaretleri sırasında yanına bırakınız Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler temsilciliğinin herhangi birini, bir fotoğrafçı bile almıyor, herhangi bir açıklama yapmıyor. Dolayısıyla bu 5. ziyareti de kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Ama ziyaretinin hemen ardından ortaya çıkan bir takım gelişmeler bize sonraki süreç hakkında bir takım ipuçları verdi. Bunlardan bir tanesi Jane Holyoot'un Sayın Anastasiadis'le görüşmesinden hemen sonra Sayın Anastasiadis'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı arayarak görüşme talebinde bulunmasıydı. İki lider daha önce de görüşmüştü hatırlanacağı gibi. İki ayrı gayri resmi yemekte buluşmuşlardı ama bunlardan herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Anastasiadis bir kez daha görüşmeye hazır olduğunu bildirmiş ve Sayın Akıncı'yı arayarak gayri resmi bir yemekte Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde tabii ki bir araya gelebileceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın buna yanıtı olumlu oldu. Ama o da bir şart koydu. Özellikle Jane Holyoke'un çalışmaları henüz bitmedi. Bu görüşmeler yeni bir sürecin başlangıç aşaması ya da hazırlık aşaması değildir. Jane Holyoke çalışsın, çalışmalarını bitirsin. Sonra biz liderler olarak çalışalım. Bakalım buradan ne çıkacak dedi. Ama bir şeyin de altını çizdi. Sayın Anastasiadis'ten bu görüşmeye gelirken en son ortaya koyduğu bir takım çözüm önerilerine ilişkin ayrıntı istedim dedi. Bu da neydi? Sayın Anastasiadis daha önce gevşek federasyon ya da kanatları kuvvetli, merkezi zayıf bir federasyondan bahsetmiş ama altını doldurmamıştı. Yani temel terimi kullansa da bunun nasıl işleyeceği, bu federasyonun neye benzeyeceği, hangi temeller üstünde yükseleceği gibi konuları bir yanıtsız bırakmıştı. Ve aslında gevşek federasyon mu, kanatları güçlü federasyon mu ya da konfederasyona yakın bir başka oluşum mu, bütün bu kavramsal kargaşa bir süre boyunca basını meşgul etmişti. Sayın Akıncı işte Anastasiadis'ten eğer varsa somut bir önerin bunun ayrıntılarını bilmek istiyorum, bana anlatmanı istiyorum dedi Rum lidere ve Rum lider de buna olumlu yanıt verdi. Ama tabii bu yine Sayın Anastasiadis'in gelip sorunun cevabını doyurucu bir biçimde vereceği anlamına gelmiyor. Geçmişte bunun örneklerini sık sık gördük. Çünkü süreç sıkıntıya girdiğinde Sayın Anastasiadis'in sürekli olarak farklı çözüm önerileriyle geldiği, yeni tekliflerle geldiği ya da tekliflerini geri aldığı, yani aslında bir bakıma mevcut statikoyu korumak adına sürekli zaman kazanmaya çalışan bir tavır içerisinde olduğunu gözlemlemiştik ki aslında kendi kamuoyunda dahi bu yönde eleştiriliyor Sayın Anastasiadis. Tabii bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir başka adım daha attı. Sayın Akıncı da kendi kamuoyunda özellikle meclisi ve hükümeti az bilgilendirdiği yolunda bazı sistemlerle karşılaşmıştı. Hemen yanıt vermişti bunlara. Meclisi bypass etmek ya da meclisi bilgisiz bırakmak aklımın ucundan dahi geçmez. Somut bir şeyler olduğu takdirde bütün süreçle ilgili meclisi bilgilendirmeye hazırım demişti ki bu yönde adımı da attı. İşte bugün saat 14'te ilk olarak kabineyi kabul edecek. Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki kabine Mustafa Akıncı'dan ayrıntılı bir biçimde son süreç hakkında bilgi alacak. 19'unda da Sayın Akıncı meclisi bilgilendirecek. Bunun formatı henüz belli olmadı. Belki genel kurulda normal bir oturumda, belki özel bir oturumda, belki de kapalı bir oturumda bu gerçekleşecek ve meclise seslenecek Akıncı. Ama önemli olan burada meclisin bilgilendirilecek olması, halkın daha fazla bu süreç hakkında bilgi sahibi olması elbette ki süreç hakkında mutlaka daha olumlu etki yapacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir başka gündem maddesi ise hava durumu. Özellikle bir aydan bu yana sürekli olarak yağışlar, başta çiftçiler olmak üzere üreticileri zor duruma düşürdü. Aslında uzun yıllardır tatlı su, içme suyu sıkıntısı çeken, tarımsal sulama konusunda sıkıntı çeken çiftçiler bu kez de aşırı su nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar. Aralık ayında yaşanan facianın ve 4 kişinin birine Boğaz mevkiindeki sel nedeniyle ölmesinin ardından tabii her yağışta akla bu hatıralar geliyor ve Kuzey Kıbrıs Türk halkını tedirgin ediyor yağışlar. Ama yağışların bir başka boyutu var. Ülkedeki bütün barajlar %100 doluluk oranına ulaşmıştı. Yağışlar devam edince de bazı barajlardan su tahliyesi zorunlu oldu. Bu da taşkınlara ve pek çok ekili tarlanın sular altında kalmasına neden oldu. Başta arpa üreticileri olmak üzere ekinleri sular altında kalan çiftçiler ekinlerinin su nedeniyle bozulmasıyla sıkıntıya düştüler. Tarım Bakanlığı bu konuyla ilgili adımlar atıyor ama görünen o ki önümüzdeki haftada yine yağışlı bir hava Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bekliyor. Dileriz bu aşırı yağışlı hava bir an önce yerini bahar havasına bırakır ve tarım üreticileri başta olmak üzere herkese rahat bir nefes aldırır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sağolunuz. Yaşanan iç ve dış gelişmeleri konuşacağız sizinle bugün. Şimdi Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler bizi ilgilendiren başlığıyla çok önemli. 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir zirve var. Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki 4. zirve bu. Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak bu zirveye. Bu önemli zirvenin öncesinde Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisiydi. Nasıl değerlendireceksiniz hem bu ziyareti hem de önümüzdeki günlerde yaşanacak zirveyi?
Evet, bildiğiniz gibi Suriye'de bir insani trajedi yaşanıyor. Yaşanıyordu çok şiddetli bir boyutuyla. Ancak özellikle İran, Türkiye ve Rusya'nın konuşmaya başlamasıyla birlikte, birlikte hareket etmeye başlamasıyla birlikte oradaki en azından insani trajedi bir yönüyle durmuş vaziyette. Malum her gün çok sayıda oradan ölüm haberi geliyordu. Türkiye'ye çok ciddi geçişler yaşanıyordu. Bir insan seli vardı adeta. Açlık vardı. İşte kedileri artık kesip yemeye başlayan insan görüntüleri geliyordu. Bu üçlü yapının, Türkiye, İran ve Rusya'nın birlikte hareket etmesiyle beraber en azından az da olsa bu yönüyle bir durulma gözüküyor Suriye konusunda. Şimdi başından itibaren hep ifade ettiğimiz bir şey vardı. Bu Suriye mevzusu silahla falan çözülebilecek bir mevzu değil. Yani oradaki çatışmalarla karşılıklı işte Özgür Suriye Ordusu, Esed güçleri, işte Amerikalıların devrede olduğu bir yön, işte tabii İran sahada aktif olarak savaşıyor. Rusya Esed güçlerine destek veriyor. Öbür taraftan binlerce irli ufaklı örgüt dünyanın dört bir yanından Suriye'deki iç savaşın parçası durumunda ve dolayısıyla da orada bir çözümsüzlük ortaya çıkmıştı. Bunun masada muhakkak çözülmesi gereken bir konu olduğunu hep burada vurguladık. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır daha önceki programlarımızı dinleme imkanı olanlar. Bu sorun ancak masada çözülebilir. O nedenle burada Türkiye, İran ve Rusya'nın masada olması ve bu konuyu masada çözmeye gayret ediyor olması bir kere her şeyden çok daha önemli. Dediğiniz gibi daha önce bir takım görüşmeler yapıldı. Tabii bu Soçi'de yapılacak olan zirve devlet başkanları düzeyinde yapılan bir zirve. Altta teknik heyetlerin çalışmaları devam ediyor. Yani hem Rus hem İran hem de Türk tarafının teknik heyeti alttan sürekli bir takım görüşmeler yapıyor. Yine Soçi'deki zirveye hazırlık mahiyetinde işte siz de ifade ettiniz. Rusya'nın savunma bakanı Türkiye'ye geldi. Burada da bir teknik çalışma var. Liderler zaten bu teknik çalışmaların finali niteliğinde son sözü söylemek için bir araya geliyorlar. Ben bu anlamda umutluyum. Yani bu görüşmeler devam ettiği müddetçe Suriye'deki krizin önce durması daha sonra da nihayete erdirilmesi noktasında bir takım adımların atılacağı ile ilgili bir umudum var. Burada bir şekilde Amerika'nın da çözümün bir parçası haline getirilmesi gerekiyor. Yani Amerika'nın da bir şekilde sürecin içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Aksi halde masada bulunmayan bir Amerika masa dışı metotlarla süreci akamete uğratmak için sürekli arayış içerisinde olacaktır ki bunu da yapıyor zaten. Bildiğiniz gibi PKK'nın türevi niteliğindeki işte YPG-PYD üzerinden bölgede çok ciddi bir silahlanmaya gidiyor. Şu an Amerika kendi güçlerini oradan çekme kararı aldı malum. Suriye'den çekilme kararı aldı. Ama zaten Suriye'deki operasyonunu, Orta Doğu'daki operasyonunu genelde oradaki taşeronları üzerinden yapıyordu. Yani Türkiye'de de operasyonlarını taşeronlar üzerinden yapıyor. Suriye'de de bu taşeron olarak PKK'yı kullanıyor. PKK'ya tabii terör örgütü dediği için hem Amerika hem Avrupa hem de bütün dünya PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiği için terör örgütüne destek veriyor durumuna da düşemeyeceği için çünkü uluslararası anlaşmalar var, uluslararası arasında anlaşmalar var. Terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapıya silah ya da teknik destek vermesi mümkün değildi. O nedenle PKK'nın kadrosunu alıp kenara koyup üzerine YPG yazdı ve dolayısıyla dedi ki ben PKK'ya değil YPG'ye destek veriyorum. YPG de DAEŞ'le mücadele ediyor, IŞİD'le mücadele ediyor. IŞİD dünyadaki en tehlikeli örgüt, tırnak içerisinde söylüyorum. Şu an en tehlikeli örgüt, gerçi bir anda gündemimizden çekildi ama IŞİD çok vahşi ve tehlikeli bir örgüt. Bununla bu bölgede ve dünyada mücadele edilmesi gerekiyor. Bu YPG'liler de çok kahramanlar. İşi gücü bırakmışlar, IŞİD'lerle, DAEŞ'lerle mücadele ediyorlar. Tabii ki biz bunları destekleyeceğiz diye PKK'ya ve işte YPG, PYD'ye verdikleri desteği normalize eden bir görüntü ortaya koymaya çalıştılar. Dolayısıyla bölgede taşeron olarak kullandıkları PKK ve ismen işte türevlerin niteliğindeki PYD ve YPG üzerinden sahada silahla kendi projeksiyonunu ortaya koymaya çalışıyor. Amerika'nın da masaya çekilmesi gerekiyor. Yani ya bu üçlü görüşmelerin bir tarafı haline getirilebilir ki bu zor gözüküyor. Ya da en azından bu üçlü yapılardan belki de en rahat görüşebileceği Amerika'nın Türkiye tarafının üçlü yapının bu üçlü görüşmelerin neticesi mahiyetinde bir takım konuları Amerika ile konuşup onu da dahil edip bu sorunu masada çözmek adına daha güçlü bir irade ortaya koyulabilir. En azından Amerika'nın da sürecin dışında kalmış olmanın vermiş olduğu belki rahatsızlıkla süreci baltalamaya yönelik bir takım adımları da engellenmiş olur. O nedenle bu görüşmeler çok kıymetli, hep ifade ediyoruz. Soçi'de de yapılacak olan görüşme aslında daha önceki görüşmelerin niteliğinde. Buradan elbette şey beklemiyoruz yani böyle olağanüstü ve yepyeni bir karar beklemiyoruz ama yürüyen bir süreç var zaten. Bu sürecin belki aşamalarının konuşulduğu, teyit edildiği bir görüşme olacak. Burada tabii şu an Türkiye açısından çok önemli olan bir konu var. O da tampon bölgenin oluşturulması. Rusya ile bu konuda bir anlaşmazlık var. Rusya o tampon bölgenin derinliğinin daha az olmasını istiyor. Türkiye biraz daha o derinliğin fazla olmasını istiyor. Türkiye'nin bu talebi de gayet makul. Çünkü hem Türkiye içinde hem de Türkiye'de dışında Suriye'de ama Türkiye sınırına yakın çok ciddi bir yığılma var. Suriyeliler malum uzun zamandır bizim misafirimiz Türkiye'de. Bunların hem bundan sonra olabilecek olası Türkiye'ye yönelik akımlar hem mevcut Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmının en azından Suriye içerisinde oluşturulacak tampon bölgede hem onların rahatı açısından hem Türkiye'nin rahatı açısından hem de yine bu uluslararası camianın ve Türkiye, Rusya, İran'ın da destekleriyle o tampon bölge içerisinde daha sağlıklı, daha güvenilir bir şekilde tutulmasıyla ilgili bir görüşme var. Soçi'nin de öyle zannediyorum en temel gündemlerinden bir tanesi de bu tampon bölgenin, güvenlikli bölgenin oluşturulması olacağını düşünüyorum.
Peki bakalım zirvenin sonuçları ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir de Dün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alıyordu. Yine dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına da yansıdı. Çin'de Uygur Türklerinin durumu söz konusu. Onlara yönelik uygulamalar ve asimilasyon Ömer Çelik'in gündemindeydi. Oradaki son durumu nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi bu Uygur Türklerinin durumu son derece sıkıntılı bir durum. Yani yeni bir konu değil. Zaman zaman gündeme geliyor ama tabii Çin'in son derece büyük olması, tabii kapalı da bir ülke olması, her ne kadar ekonomik yönüyle dışa açık olsa da neticede tek parti tarafından yönetilen komünist ve bir diktatör rejimi var Çin'de. Çok büyük de bir güç olduğu için açıkçası uluslararası arenadaki gündemi de yönetebiliyor. Hele hele kendi iç meseleleriyle ilgili dünyayı konuşturmuyor. Yani Çin tabii yeni yükselen bir güç. Amerika'nın karşısında alternatif bir güç. Zaten tarih itibariyle de hep büyük güç olmaya aşina bir devletten bahsediyoruz. O nedenle Çin Uygur Türklerinin durumunu hiçbir platformda konuşturmaz. Konuşturmamak için elinden geleni yapar. Fakat orada çok büyük bir trajedi var. Yani hakikaten asimilasyona giden bir yaklaşım var. Bununla ilgili çok ciddi bir zulüm var. Çin'deki bu zulümden kaçan insanlar dünyanın dört bir yanına dağılıyorlar. Türkiye'de de var. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri var. Bizim onlardan dinlediklerimiz de var. Biliyorsunuz dönem dönem yaşanan katliamlar var. Çin'de Uygur Türklerine dönük olarak. Fakat burada temel mesele aslında Uygur bölgesinde, işte bu Şincan bölgesinde, yani Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede olup bitenle ilgili net bir bilgi almak neredeyse imkansız. Gitmek mümkün değil, oradan veri almak mümkün değil, orada yaşayanların dışarıyla irtibat kurmaları çok mümkün değil. O nedenle orada yaşananı tam olarak bilmek de mümkün değil. Türkiye'deki Uygur Türklerinin dernek başkanlarıyla görüştüğümüzde kendi akrabalarıyla dahi iletişim kuramadıklarını, kendi akrabaları üzerinden orada olan biteni öğrenemediklerini öğreniyoruz, görüyoruz. O nedenle birincisi bu. Yani altını çizmem gereken birinci nokta, oradaki tecritten dolayı olan biteni tam olarak bilmek mümkün olmuyor. İkincisi, Çin'in bu egemen güç duruşundan dolayı bu konuyu konuşmak, tartışmak ya da Çin'in geri adım atmasını sağlatmak adına uluslararası kamuoyundan maalesef bir müdahalenin gidemiyor olmasın. Şimdi Türkiye bu konuyu Çinli yetkililerle hem alt düzeyde hem üst düzeyde sürekli olarak konuşuyor. Konuşmak durumunda. Orada bir şey varsa da, bir rahatlık varsa da yine bu Türkiye'nin sürecin içerisinde olmasıyla alakalı. Şimdi burada en son Şincan bölgesindeki halk ozanının Çin'deki hapishanede öldüğüne dair bir haber çıktı. Sonra Çin bunu çeşitli yollarla doğru olmadığını ifade etti. Tabii orada bildiğimiz kadarıyla halk ozanının tek suçu milliyetçi bir şey yapması, bir parça okuması. Yani daha doğrusu milliyetçi dediğimiz şey, yani kendi hani kökenine vurgu yaptığı. Neticede orada etnik bir azınlık durumunda Uygur Türkleri. Bununla ilgili bir parça yaptığı için tecride maruz kalıyor. Hapishaneye atılıyor. İşte 10 yıl gibi bir ceza alıyor. Ve sonra da dediğim gibi şimdi bir öldüğüne dair haberler çıkıyor. Sonra ölmediğini iddia ediyor ama yani açık bir devlet yapısı olmadığı için bununla ilgili de tereddütler yaşanıyor. Şu an öldü mü yoksa ölmedi mi, bu hala netliğe kavuşmuş bir durum değil. Bununla Uygur Türklerinin durumu tekrar medyaya yansımış oldu ama burada şunu unutmamak lazım, sürekli kanayan bir yara olarak duruyor. Fakat burada benim rahatsız olduğum bir mevzu var Uygur Türklerinin durumu ile ilgili ve dünyadaki mazlumların durumu ile ilgili. Özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu ve buna benzer konular söz konusu olduğunda ortada yalan yanlış, doğruluğu yanlışı iç içe geçmiş olan, birbiriyle çoğu zaman hiçbir alakası olmayan birçok ses, görüntü, yazı, bilgi ortalıkta dolaşıyor. Çoğu zaman bunlar yalan bilgi oluyor. Yani işte diyelim ki Arakan'daki Müslümanların durumuyla ilgili o dönem gündem sıcakken sosyal medyada ve hatta ana akım medyada dolaşan görüntülerin %95'inin orayla hiçbir alakası yoktu. Yani Vietnam'daki bir diyelim ki yangında çekilmiş olan bir işte yanan o insan cesetleri, görüntüleri sanki şeyde yaşanmış gibi, Arakan'daymış gibi yansıtılıyordu. Öbür tarafta işte bir yerde bir faci olmuş, petrol insanların üzerine dökülmüş onu. Bir yerde hatta Çin'de mesela cimnastik eğitimine tabi tutulan küçük çocukların bu dizlerine ayaklarıyla basma ve o dizleri esnetme ile ilgili bir teknik çalışmaları var. Bunu bile, tabii bu yine de şey yani acı veren bir görüntü. Onun fotoğrafı var. Yani o çocukların cimnastik eğitimi esnasında çekilen görüntüyü yine Arakan'daki işte... Yani şimdi konuyla alakası olmayan ve sadece konuyu saptırmaya dönük, bazen ajite etmeye dönük, bazen işte kitleleri yönlendirmeye dönük çok alakasız sesler, görüntüler ve bilgiler dolaşıyor. Bu da beni son derece rahatsız ediyor. Çünkü insanların gerçek bilgiye vakıf olup, sahip olup ona göre hareket etmesini, düşünmesini, kızacaksa da buna göre kızmasını, kızmayacaksa da buna göre kızmamasını, daha doğrusu meseleyi sağlıklı bir şekilde anlamasını, idrak etmesini ve ona göre tepkisini vermesini sağlamanın önüne geçiyoruz. Bu saçma sapan haberler ve dolaştırılan videolarla ilgili. Evet, bir tarafıyla operasyon vardır. Gezi Parkı olayları sürecinde hatırlayın. Sosyal medyada inanılmaz vahşet görüntüleri dünyaya dağıtıldı. Türkiye'de sanki Gezi Parkı olayları esnasında yaşanıyor. Yani mesela bir makina kazasında sırtı paramparça olmuş bir şey vardı. Bir görüntü vardı orada. O zaman en çok dolaştırılan görüntülerden bir tanesi olduğu için söylüyorum. Bu fotoğraf bütün dünyaya servis edildi ve en ciddi yayın kuruluşları denebilecekler de dahil bunu aldılar, kullandılar. Halbuki Türkiye ile hiç alakası olmayan başka bir ülkede bir makina kazasında ve tırmık gibi bir şeyle sırt bölgesinde şeyler, oyuklar açılmış olan bir görüntüydü. Fakat bu Gezi Parkı olaylarının sembol görüntülerinden birine dönüştü. O vakanın yaşandığı yer Türkiye değil. Yaşanan mesele Gezi Parkı olaylarıyla alakalı değil, tamamen bir kaza. Bu şey yapıyor. Yani tamam, burada bir operasyon vardı ama öbürlerinde operasyon yok. İnsanlar belki de bazen saf duygularıyla işte sosyal medyada bir ya da işte internet medyasında da çok bir kontrol de olmadığı için oradaki görüntüler üzerinden insanlar çok yanlış verilere sahip oluyorlar. Bunun üzerinden belki hiç hak edilmeyecek şekilde bir yerlere, bir devlete ya da kişiye, kuruma düşmanlık besleyebiliyorlar ya da gereksiz bir sempati besleyebiliyorlar. İnsanlar lütfen buna dikkat etsinler. Yani bir bilgiyi sosyal medyada ya da ana akım medya şeyde internet medyasında gördüğü, duyduğu bir bilgiyi adam akıllı bir şekilde teyit etmeden, onunla ilgili net bir bilgiye, veriye sahip olmadan, evet, hem paylaşmasınlar hem de buna inanmasınlar. Bunun üzerinden düşmanlık ya da sempati besleme yoluna gitmesinler. Çünkü maalesef bu bilgilerin epey bir kısmı yalanlarla, yanlışlarla dolu. Uygur Türklerinin durumunda da buna benzer bir takım şeyler dolaşır sürekli. Yani Uygur Türklerinin yaşadığı zulümle ilgili durumla alakası olmayan çok şey dolaşır sürekli olarak medyada. Çünkü bunun hitap ettiği kitleler de vardır Türkiye'de, o damarları kaşımak adına. Ama öbür taraftan da gerçekten yaşanan zulümle ilgili dolaşmayan veriler de var. Veya gerçek olanlar dolaştığında bizler gibi meseleyi hani işte daha bir şeyle bakan, daha bir dikkatle bakan insanlar o dolaşan gerçek Uygur zulmüyle ilgili görüntülerin, bilgilerin ya da işte haberlerin ya da yazıların durumuyla ilgili bir tereddüte düşüyorum. Eğer burada herkes dikkatli olursa hem o bilgilerin yayılması hem de yayılan bilgilerin alınması noktasında herkes dikkatli olursa en azından bu Uygur Türklerinin yaşadığı zulümde de olduğu gibi bilgi karışıklığı olmaz. Çünkü burada yani bunun altını şunun için özellikle çiziyorum. Bu çok eski bir hikaye olduğu için iç siyasetin de ciddi bir malzemesi haline getirilmiş bir mevzudur. Hı hı. Uygur Türklerinin durumu. Yani özellikle sağcı partilerin sürekli olarak kullandıkları, sorduğunuzda da aslında işin iç yüzünde çok bilmedikleri bir mevzuya dönüşür genelde. Bunun böyle olmaması adına bunun artık bir malzeme olarak, siyasi bir malzeme olarak kullanılmaması, onun yerine Çin'deki Uygurların yaşadığı o gerçek zulmü görerek bununla ilgili ne yapılabileceğini, evet, masaya yatırıp hem içeride Türkiye'de hem uluslararası kamuoyunda meselenin çözümüne dönük daha kalıcı, daha sağlıklı, daha da sonuç odaklı adımların atılması gerekiyor. Burada şunu da söyleyeyim. Türkiye'de Uygur Türklerin durumuyla ilgili çalışan dernekler var. Uygurların kurduğu ya da Türklerin kurduğu. Bunların da bu tür özellikle siyasi mekanizmalara kendilerini alet ettirmemeleri, bu Uygur Türklerinin yaşadığı bu hakiki zulmü meze etmemelerini özellikle tavsiye etmek durumundayım. Onların da buna çok dikkat etmesi gerekiyor.
Peki, peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Osman Timurtaş konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.